ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 95.0 frekanslı Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün biraz rahatsızım, sesimden anlıyorsunuzdur. Biraz da çabuk yoruluyorum, takılabilirim, hatalar yapabilirim ama sizi de bugün programsız bırakmak istemedim. Onun için beni affedersiniz. 16. 17. yüzyılda İstanbul'da Galata ve Beyoğlu'nda ikamet eden Venedik elçileri ve devlet adamlarıyla ilgili yine ilginç bir şeyler belki bugün biraz konuşabiliriz. Daha önce bu konuları konuşmuştuk ama tabii işte her programda bir şey tamam diyormuş gibi bu konuları konuşmuştuk derken ama Zen'den söz etmiştik. Zen birkaç defa İstanbul'a geliyor, gidiyor. Kendisi İstanbul'dan ayrıldıktan sonra gelen elçi protesto etmiş. Pera'daki Venedikli tüccarlardan bazıları aleyhinde tenkit gösterileri falan yapmışlar. Öyle olunca da adamcağız istifa edip gitmiş. Şimdi böyle bu durumda 1531 yılında Zen yeniden fevkalade elçi ve balyoz vekili seçiliyor. Padişah yeni gelen temsilciyi yine büyük bir merasimle karşılamış ve o zamanların geleneğine uygun olarak son derece seçkin ve zengin hediyeler vermiş. Zen diyor ki bütün dünyada padişah o kadar tanınmıştır ki Baba Ali'ye şimdiye kadar böylesi gelmedi. Sultan Süleyman'dan söz ediyor tabii ki. O Venedik Cumhuriyeti temsilcileri İstanbul'a geldikleri zaman o dönemin kurallarına uygun olarak devrin padişahına ve divanın ileri gelenlerine hediyeler getiriyorlar. Ve bunlar birçok kaynakta da listelenmiştir bu yıllarda. Özellikle Venedikli temsilcilerin ilgili oldukları çeşitli kalite, renkli kumaşlar, mesela altın işlemeli kumaş, simli, ipekli, kadife, atlas, damask, o zamanın çok işte kıymetli kumaşları oluyor. Onların yanında şeker kamışı, bal mumu kandili gibi her zaman çok değerli olan, kullanılan ve aranan şeyler de oluyor. Fevkalade elçi Marco Minio 1527 yılında İstanbul'a geldiği zaman İbrahim Paşa'ya mücevherler getirmiş, bir gümüş el tepsisi getirmiş, bir ayna ve başka hediyeler getirmiş. Bunların tutarının 800 duka, yani Venedik altını olduğu yine kaynaklarda geçer. Aynı İbrahim Paşa'ya 1533 yılında daha başka hediyeler yine geliyor. İşlemeli bir kumaştan daha makbul olacağına inanılan küçük santık Piacenza peyniri vermişler. Böyle yine özel bir mekanizmayla işleyen Almanya'da yapılmış bir mücevher kutusu da vermişler. 1531 yılında dedim ya Zen geliyor İstanbul'a. Onun getirdiği hediyeler arasında da 3 ayak uzunluğunda bir adam kolu kadar, hatta daha şişman, beyaz renkli, kartal bakışlı, muhteşem görünüşlü bir ligorn getirilmiş. Balyozlar görevleri sırasında sık sık hediye vermek mecburiyetinde kalıyorlarmış. Şimdi mesela köpek falan istiyor. Söyleyeceğim biraz sonra. Onun için güldüm. Onu da yani nasıl istiyorsa. Şimdi sürekli hediye vermek zorunda kalıyorlar dedim ya. Bu nedenle de sürekli bir mali bunalım içinde yaşamaya uğraşıyor bu adamlar. bu memlekette iyi iş yapmak isteyenin hediye vermesi gerekir diyor bir tanesi. Ve hani öyle kanaat getirmiş. Sonraki yıllarda temsilciler hep raporlar yazıyorlar. O raporlarda bu düşünce hep geçiyor. Padişah ve vezir Balyoz'dan sık sık kendilerine çok gerekli gördükleri şeyleri hediye olarak istiyorlar. 1519 yılında Osmanlı padişahı birinci şöyle söyleyeyim, Balyoz Tomaso Contarini'den avlanma sırasında kullanmak için iki yumuşak tüylü köpek, iki de tazı istemiş. Şimdi 1532 yılında da defterdar hediye olarak Zen'den Londra çuhası ile gözlük istemiş. Zen hediye olarak bir çift kristal hazırlamış. Çok ince işlemeli bir gümüş koruyucu zarf içinde sunmuş ki hani böyle şıklık olsun diye. Başka bir defasında da çok güzel bir satranç takımı veya bir harita ya da şarap vesaire gibi şeyler hediye ediliyor. Sultan da buna karşılık olarak Balyoz veya işte bu fevkalade elçi görevini tamamlayıp ülkesine döndüğü sırada o hediyeler veriyor. 1527 yılında görevini bitirip dönüş hazırlığına girişmiş Marco Minio, iki altın işlemeli elbise, 100 düka tutarında akçe nakit olarak bir de at almış. Şimdi Venedikli temsilciler bir karara uymak zorundalar. Çok eski zamanlarda bir senato kararı alınmış. Buna göre işte bir şeyi hediye olarak kabul ettikleri zaman geri dönüşlerinde devlete teslim etmek mecburiyetindeler. Fakat uygulamada dedim ya, Osmanlı sultanlarına hediye almaktan bellerini bir türlü doğrultamıyorlar ekonomik olarak. İşte uygulamada balyozlar görevlerini hakkıyla yerine getirmek için işte büyük masraflara girdiklerini söyleyerek hiç değilse aldıkları hediyelerin bir kısmının bunun karşılığı olarak kendilerinde kalmasında ısrar ederlermiş. Marco Minio, hani dedim ya iki elbise almış diye, o iki elbiseyi işte Saint Thomas Kilisesi'ne bağlıymış bu zat. Kiliseye verip ya bir papaz elbisesi veya işte ismine anılacak bir mihrap örtüsü yapılmasını isteyince Senato hemen bunu da kabul etmiş. Ve Tommaso ve Pietro Zen fevkalade elçiler 1530 yılında beraber aynı heyetle döndükten sonra aynı imtiyazı bağlı bulundukları kiliseye armağan yapma koşuluyla istemişler. Bunun üzerine de bir karar alınmış. Ekselans Türk Sultanı tarafından bizim balyozlarımızla fevkalade elçilerimize hediye edilen mantolar, görev bittikten sonra koruyucumuz San Marco'ya adanmış kiliseye hediye edilecektir. Burada papaz kisvesi veya mihrap örtüsü yapılacağı için başka bir yere verilmemesi gerekir deniyor. İşte ve ondan sonra da o kurallar uygulanıyor. Evet, aslında şimdi ben size ne anlattım ne anlatmadım hatırlamıyorum ama Zeyn'i daha önce konuşmuştuk. Umarım bu şu anda konuştuklarımızı daha önceki programda konuşmamışızdır. Konuştuysak da neyse, bu seferlik de böyle olsun. Şimdi Zeyn de gene bir ara mali sıkıntıya düşüyor. Para istiyorlar ve geliyor ya, geliyor ya gelmiyor falan. İşte her gün masasında 15 kişi ağırlamaları gerekirken o sayı 20'ye 25'e çıkıyormuş. Atlar için 10 seyis besliyor. İşte el süslü elbiseler giyiyorlar falan. Bunların hepsi de masraf oluyor tabii. Böyle enteresan şeyler de var. Mesela 1532 yılının Ekim ayında Sultan Süleyman Avusturya'da büyük bir zafer elde ediyor. Onun için de İstanbul'da büyük gösteriler düzenliyor. Ve Bostancıbaşı gelip Zeyn'i törenlere davet etmiş. Sarayda kendisine bir loca ayıracaklar. Eğlenceleri de oradan izleyecek. Zen vatandaşlarıyla birlikte o eğlencelere katılıyor. Hatta Venedikliler tarafından kendisine özel elçi kayığı yaptırılmış. ve de halk büyük bir kalabalık halinde izliyor. Saraya ulaştığında top ateşleriyle karşılanmış. Kendisini ağırlamakla görevli Bostancıbaşı demiş ki, ben Eğriboz doğumlu Rum'um ve de Venedik Cumhuriyeti'ne özel bir sempati duyuyorum filan. Bostancıbaşı ile bazı Türk zevat sonradan Zeyn'in evini görmeye gitmişler. O işte o Venediklerin tertiplediği eğlenceler, onları çok konuşmuştuk. Zeyn'in evi de çok süslü diye hep anlatılıyor. İşte bir mektupta filan da geçiyor. 1526 yılında yapılmış. 3 gün süreyle çok eğlenceli, ihtişamlı bir tören yapıyorlar. Altın çuhayla süslü evimizi uzaktan seyretti halk diyor mesela. Ay neymiş o altın çuhayla, evi mi sardınız altın çuhayla? Ev dediğim de saray tabii ki. Ve o saraylar da işte Beyoğlu'nda. Orayı da oturmayı tercih ediyorlar. İşte belirli bir zamanda Galata'da oturuyorlar. Sonra Beyoğlu'nda da şöyle oluyor. Galata kışlık, Beyoğlu yazlık. Çünkü bugünkü gibi değil Beyoğlu. Hani işte hep söylüyoruz ya, Bağlık Bahçelik, şahane Bağlık Bahçelik bir yer. Dolayısıyla da bir de o dönemlerde tabii çok etkili olan salgın hastalıklar var. O salgın hastalıklardan kendilerini izole edebildikleri, uzak kalabildikleri bir yer olarak da burasını çok tercih ediyorlar. Bir de o Beyoğlu'ndaki Bağlık Bahçelik yerlerdeki işte meyveler, şunlar bunlar falan da çok anlatılır keyifle. Buralarda pek artık herhalde kendilerine karışan, görüşen de çok fazla olmuyordu. Onun için de hoşlarına gidiyor orada gözden ırak yaşamak. Sonra da Zen ölüyor. Yani şimdi birazdan pat diye söyledim ama yıllar geçiyor. 1539 yılında zannediyorum. Yani yaşlanmış artık falan diye de görevden alıyorlar. Veya işte beni görevden alın diyor. Şimdi orasını tam hatırlayamadım. Bir seyahati sırasında Saraybosna'da ölmüş. Şimdi sonra başka enteresan bir şey oluyor. Onu anlatacağım ama bir müzik arası verelim, öyle devam edelim. Efendim, Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ve de Venedik Baryosu elçi işte Zen öldü. Ve 1537 yılındayız şimdi. Yani o biraz daha sonra, 39'da falan öldü galiba ama Tommaso Bertele diyor ki 1537'de harp patlak verdiği zaman İstanbul'da iki balyoz vardı. Bunlardan biri Nicolo Justinien görev süresi dolduğu için memleketine dönüş hazırlıkları yapıyor. Ondan sonra da yerine Kanal görevi teslim almak üzere. Fakat çok işte savaş falan da olduğu için o her iki temsilciyi de tevkif etmişler ve tutsak olarak Rumeli Hisarı'na hapsetmişler. Daha önce Rumeli Hisarı'nın hapishane olarak nasıl kullanıldığını konuşmuştuk ve hep çok korkarak buradan söz ediyorlar. Çok etkili sur ve kuleleriyle göz alıcı, İstanbul'la Karadeniz arasında boğaz içine hükmeder diye anlatılıyor. Galiba 1463 yılında Balios Paolo Barbarigo da buraya hapsedilmiş. 1499 yılında yine savaş patlak verdiği zaman Andrea Giritti ile 15 kadar Venedikli tüccar da burada hapistiler. Şöyle bir şey, Kanal onlar meclisi başkanlarına 1538 senesinde bir rapor gönderiyor. O rapor da Mar Maggior veya Mar Nero Kulesi'ne de işte orada yazılmış. Bir tutuklu var. Tutuklunun Rumeli Hisarı'nda 1573 yılında seyahati hakkında bir sefaretname yazmış olan Dufresne Canaille tarafından Boğaziçi'ne yapılan kısa bir ziyaret anısına dair notları içeriyor. O genç Fransız seyyah İtalyanca yazmış. Diyor ki, Darius'un gemilerle kayıkları birbirine bağlayıp Avrupa tarafına geçmek için bir köprü meydana getirdiği yere geldik. Bir milden fazla geniş değil burası. Avrupa tarafına yapılmış olan korkunç Mar Negro kulelerini gördük. İstanbul'u fethe niyetlenen 2. Mehmet tarafından inşa ettirildi bunlar. Kaleyi Bizans İmparatoru'nun hemen karşısında yaptırıp İstanbul yakınlarına akın ve yağma yapacak adamlarının işlerini bitirir bitirmez dönecekleri bir yer sağlamıştı. Şimdi çok önemli kişilerin tutuklu bulunduğu bir yerdir burası. Tutukluların ayakları ve vücutları zincire vurulmuştur. Yanan kandiller dışında hiçbir ışık yoktur. Para bile verilse kimse kurtulamaz. Tam bu kalenin karşı kıyısında Anadolu tarafında çok iyi topçusu olan bir kale daha vardır. Her iki kalede Venedik kalelerine benzer, her iki kıyıda da böyle güçlü kalelerin olması İstanbul'u herhangi bir tehlikeden korumakta ve Karadeniz'deki gemilerin her türlü geçişini engellemektedir. Yani Rumeli Hisarı'ndan söz ediyor. 1573 senesinde yazmış bunu. İstanbul daha yeni fethedilmiş. Ve İstanbul'un fethinden çok kısa bir süre önce 2. Mehmet tarafından inşa ettirilmiş olan kaleler de Anadolu Hisarı'nı kastediyor. Asya tarafında da Boğaziçi'nin en dar yeri burası. O işte eski anlatılan hikayelere göre de Darius'un ordusunun geçtiği yer burası. 16. yüzyıl tarihçisi Neokastron, Yeni Hisar, Rumeli Hisarı, Kara Kule, Torinere yani Kara Kuleler dediği yer hep aynı ve sırasıyla da Rumca, Türkçe ve Avrupa dillerinde söylenen, yazılan şekilleri bunlar. Diyor ki Boğaziçi'nin bir başka yeri Neokastrum'la Anadolu Hisarı arasındaki yerden dar değildi. Şimdi bu sıkıntılar da böyle hep yaşanıyor. Bir de bu balyozlar işte sürekli değişiyor. Çok sıkıntılı bir iş olduğu da anlaşılıyor. Bir kere sürekli bir ekonomik zorluk içindeler, o anlaşılıyor. Bu nedenle hapse atılıyorlar. Kendilerinden beklenen ödemeleri yapamıyorlar. O harcamalar asla yetişmiyor. Venedik'ten gerektiği kadar para gelmiyor falan belli ki. Onun için de hep sarayla, saray çevresiyle ilişkilerini iyi tutmaya çalışmışlar. İşte mesela Hersek ne diyor? Girit'ti. Hersek Ahmet Paşa başka Türklerle sıkı dostluk ilişkisi içine girmiş. Bütün Türk devlet adamlarıyla kişisel ilişkilerini ilerletip bir Venedik haber bürosu kurmuş gibi hareket ediyor. 1498 yılında bu işin çok yorucu olduğunu söylüyor. Türklerin eline esir düşen 3 Korfulu'yu 20 defa sadrazamı ve Babali'yi ziyaret etmesine rağmen kurtaramadığını söylüyor. Bu işaretler çok kötü diyor. Sonra da işte başka elçiler geliyor. Bu yıllarda ev kiralıyorlar. Hani dedim ya Beyoğlu'nda filan oturuyorlar. O evlerin konaklarında büyük oranda ahşap olduğu yine geçiyor kaynaklarda. İlk o sarayları tam işte yerini bazen bilebiliyoruz bazen bilemiyoruz. Sonra bir de onarılmasını istemişler. Sonra kâgire dönüşüyor filan. Ama işte 1545 yılından sonra özellikle balyozların biri kışlık olmak üzere Galata'da, diğeri de yazlık Bağlar'da yani Beyoğlu'nda iki ikametgahları var. Veba salgınlarında da sığınak olarak kullanıyorlar. Havalar çok ısındığı zaman sayfiye olarak, çekilecek yerler olarak kullanıyorlar. Bir şöyle şeyler söylüyorlar mesela. Çok güzel meyveler vardı bahçede diyor. İşte seviyorlar o meyveleri. Neyse o meyveler ne olduklarını da söylememiş ama herhalde üzüm, kiraz filan olsa gerek. Sonra yangın çıkıyor. O tabii Pera tepelerinden İstanbul'da çıkan o yangınları seyrediyorlar filan. Bunları da anlatıyorlar. Pera bağlarının tepesindeydik biz diyor mesela. Sonra şöyle enteresan bir şey oluyor. Mesela 1588 yılında Balyoz evinde bir çeşit hapishane kurulmasını isteyen bir işte mektup yazmış. 22 Ağustos günü bir rapor kaleme alıyor. Giovanni Moro ismi Balyos'un. Diyor ki size de uygun gelirse hem amme dengesi hem adaletin yerine getirilmesi için bu evin bir yerine bir adam tutuklandığı zaman tutulmasını kolaylaştıracak bir oda gerekir. Böyle bir iş için 100 zecino kadar bir masraf öngörüyorum. Bunun yerine getirilmesi ileride Hristiyanların devletimiz hizmetindeyken Türklere sadakat göstermelerine engel olabilir. Böyle bir durumda ileride daha çok masraf yapmayı gerektirir diyor. Ve o izin de onlara verilmiş. 1523 yılının sonunda o Pietro Zen'in oğlu Venedik'e dönüyor mesela. Burada enteresan bir şey de gördüm. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. İstanbul evlerinden söz ediyor. O İstanbul evlerinin basık olduğunu söylüyor ve büyük bir kısmı ahşap inşa edildiği için ortalama ömürleri 30 yıl falandır diyor. Ramberti isimli başka birisi 1534 yılında İstanbul'da bir yığın ev var fakat hiçbiri güzel değil. Hepsinde kil ve tahta kullanılıyor. Taş hemen hemen hiç yok diyor. Her taraf ormanla dolu. Bunu birçok başka seyyahlar da söylüyor. Orman var her tarafta ve buralarda vahşi hayvanlar dolu. Şehir iskan edilmemiştir diyor. Burada serve ve diğer ağaçlar var. Pera'da da evler ne güzel ne de kullanışlıdır diyor. Bununla beraber diğer yani iç tarafları çok güzel bahçe ve bağlarla doludur. Çok iyi bakımı yapılan bahçelerden Hristiyanlarınki güzeldir diyor. İmparator 2. Maximilian'ın elçisiyle birlikte 1567 yılında işte İstanbul'a gelmiş bir seyyah var. Pigafetta. İstanbul şehrinin evleri basık ve Türk işi villalardır. Taştan çok tahtanın kullanıldığı evleri büyük taş ve tuğlalar yerine yerden aldıkları kum ve çamurla yaparlar. Gene de yüksek ve oldukça iyi yapılanları varsa da az bunlar ve de dayanıklı olanlar Hristiyanlarla Musevilerindir diyor. Hepsi de eskimiştir diyor. Türkler ya alışkanlık ya da cimrilikten şimdilik kullanacakları özel evler yapmazlar. Fakat amme binaları daha önceden de söylediğim üzere özellikle camiler çok güzel ve yüksektir diyor. Başka birisi de mesela diyor ki Türkler güzel ev, büyük bina inşa etme gereksinimi duymuyorlar. Mimariye de dikkat etmiyorlar. Kendinden sonra gelecekler için de hiçbir şey hazırlamıyorlar. İnşa ettiren kendi rahatına göre yaptırır. Dış görünüşe de bir özen ve süsleme yoktur diyor. Hamam, cami ve medrese inşaatından başka güzellik görülmez. Bütün bunlar güzel ve muhkem yapılar olmakla birlikte evlerle konaklarda aynı özen görülmez. Sadece ihtiyacı karşılamaya yönelik yapılar inşa edilmiş. Sultanın Babı Ali ve sarayı çok sayıda zat ile dolu ve giyim, görünüş ve zenginlik bakımından herkese büyük bir takdir hissi getirmekle birlikte işte inşası ve odası Türklerin itinasının az olduğunu ifade eder. Diyor ki halkın toplandığı balkon bile ahşaptan yapılma, sade bir görünüme sahip, hiçbir süsleme olmadan sadrazamı konuk eder diyor. İşte kendi kiraladıkları yaptıkları evler de aslında öyle ama demek ki genel olarak böyle de bir anlayış var. Bir de galiba Ragıp Akyavaş yazmıştı. Karşı deniyor buraya. Kadıköy tarafında da işte Avrupa Beyoğlu denmezmiş de efendim karşı denirmiş. Böyle bir imtina edermiş yani Müslümanlar Beyoğlu'nu ismiyle zikretmeye. Aman neyse yani bu kadar hakikaten neyse. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.